Ot, İskender Pala, 19. ayrım. Sana gıptalar olsun derviş, nefsim şeker istiyor ama hekim pehriz diyor. Can kaygısıyla aşktan vazgeçmek öyle mi? Aşık kendi canını düşünürse sevgilinin ne değeri kalır ki? Sen aşk işini kolay sanırsın zahir. Hayır, kolay sanmam, bilakis o bir ateştir, yakar, yandırır. Ama nefsi de kirlerinden arıtır. Sevgili lehine, nefsinden arınmayan aşık elbette yalancı kalır. Turfanda üzümün tadı ekşidir. Tatlılaşması için güneş altında sabırla beklemesi gerekir. Nefsi sabırdan men eden de kim? Sevgiliye ulaşmak imkansız bile olsa dostluğun gereği ararken ölmek değil midir? Aşk sohbeti sürerken aptal birkaç adım ilerleyip tavana bir kandil astı. Sonra da iki parmağını uzatıp tutuşturdu. O sırada yüreğimde yanan aşk oldu. Sitare için sabırla çektiğim ıstırapları düşünmeye beni zorladı. İçerisi aydınlanınca acaba kandili hep yanında mı taşıyor diye merak ettim. Çünkü gezici aptallar çıra kullanırdı. O sırada bana dönüp kandili işaret etti. Bu aşk odudur, çıra değildir. Sonra sırtını dönüp ilerledi. Arkalarından gitmemi işaret ediyordu. Mağaranın derinlerinde bir yerde tavandan serçe parmağı kalınlığında bir su aktığını gördüm. Önce dervişler, sonra ben abdestlerimizi tazeledik. Ben sol ayağımı da yıkayınca su kesildi. Dervişlerden biri önüne bir tıkaç koydu herhalde diye düşündüm. Üzerinde durmadım. Sonra cemaat olup akşam namazını kıldık. Öyle uzun sürdü ki, her rekatın bir rükû veya bir secdesi tekkede kıldığımız bir akşam namazı kadar uzundu. Zikir, tesbih ve dua derken odun taşımış gibi yoruldum. Üşümekten ve açlıktan uyku gözlerimi bürüdüğü sırada biri nasihata başladı. Meğer adetleriymiş. Her akşam olduğunda bir diğerine bir konuda nasihat ederlermiş. Madde aleminin dört temeli nefislerimizin dört derecesidir. Bütün kötülüklerin kaynağı nefsi, emmaremiz ateşe, yaptığımız kötülüklerden sonra kendimizi kınayan, nefsi levvame, havaya, iyi ile kötüyü ayırmamızı sağlayan nefsi mülhimme, suya ve bizi kötülüklerden arındıran nefsi mutmainnemiz, toprağa benzer. Nefsin hangi surette sana hükmetmeye kalkarsa o suretin eşiti olan unsuru bedenine tatbik et. Nefsin günah olanı işleme arzusundaysa elini ateşe değdir. Dayanabiliyorsan o günahı da işle. Kendini kınamak istersen havaya ve rüzgara karşı oturup düşün. Kötülükten iyiliğe geçmek için suyla arın ve abdest al. Bütün kötülüklerden arındığın vakit bedenin toprak olmaya hazırdır. Çünkü ancak varlığımızı toprak ettiğimiz vakit manamızın hakikatine erebiliriz. Bunlar güzel sözlerdi ama bir an evvel uzanıp yatma isteğime mani olmuyordu. Yine de yarı uykulu gözlerle gördüklerimi anlamaya çalıştım. Aptallardan birisi belindeki kuşağı açıp örtü niyetine yere serdi. Ellerini açtı ve içinden dua etmeye başladı. O dua ederken örtünün üstüne ekmek, zeytin, bir lengerde bulgur pilavı ve üzerinde bıldırcın eti, son olarak da incir konuluyordu. Kaç gündür aç sayılırdım. Gözlerimi ovuşturdum. Hayır, rüya görmüyordum. Tavanda bir zembil filan yoktu. Muhtemelen dalgınlığıma gelmiş, uykulu haldeyken dervişin yemekleri getirdiğini görmemiştim. Sıcacık yemeklerle karnımızı doyurduktan sonra biri, ahretlik dedi. Gecen mübarek olsun. Alemi manada selamın selamımızdır. Bu temenninin ikinci kısmını rüya görecek olursan senin emniyetin bize emniyettir. Rahat uyu. Biçiminde anladım ve biraz içim rahat etti. Yoksa bu mağarada aptallar yerine cinlerle sabahlayacağımı düşünmeye başlamıştım. Rüya görmedim ama rüya gibi bir sabaha uyandım. Kaç zaman olmuştu ki güneşin doğuşundaki ihtişamı böylesine güzel seyretmemiştim. Meğer bu dervişler yalnızca bir lokma bir hırka ile değil, dünya nimetlerinin güzellikleriyle de kendilerine hakka bağlamışlar. Şehre neden gitmediklerini bu manzarayı görünce hak verdim. Keşke dünya gözüyle bir kere olsun sitare de görseydi bu güzelliği diye geçirdim içimden. Yahut İsmail'im de şimdi burada yanımda dursa, bu güzelliği seyrediyor olsaydı. Sitare güneşin ve mehtabın doğuşunu seyretmeyi çok severdi. Muhtemelen İsmail de seviyordur. Kahvaltı yerine akşamki sütü içip yollara döküldük. Birkaç tarla işi, birkaç bahçe sulama derken gezdik, dolaştık, gün inerken işlerimizi bitirdik. Suladığımız tarlaların kime ait olduğunu, budadığımız meyve ağaçlarının sahiplerini bilmiyorduk. Ne bir elma kopardık, ne bir maydanoz. Mağaraya eli boş döndük. Bu sefer dikkat edeceğim. Sabah yerinde göremediğim kandili kim taşıyor da yerine asacak. Yine dikkat edeceğim, hangisi suyun tıkacını cebinden çıkarıp yerine yerleştirecek. Ama nafile, hiçbirini göremedim. Elbette akşam sofrası için dua eden ve nimetleri sıra sıra düzenleyen aptalın da sırrını çözemedim. Üstelik bu sefer gözlerim tamamen açıktı. Yalnızca örtünün üzerine inen yiyecekler değişmiş. Bulgur yerine erişte, bıldırcın yerine sülün yemiştik. Yıllar önce henüz Tapduk Emre'nin kapısına varmadan sitarenin beni yönlendirip gönderdiği tek odalık evde yediğim sıcak somun ve sade yağda pişmiş yumurta aklıma geldi. O zaman da sofranın nereden geldiğini anlayamamıştım. O vakitte bu adamlardan birine rastladığımı, hikaye anlatan o köylünün aslında bir aptal olduğunu düşündüm. Belki de yanılıyordum. Yoldaşlık ettiğim aptalların sahibi belirsiz tarlaları sulayan birer aptal değil, hakiki erenlerden olduklarına hükmettim. O geceyi yıllardır Tapduk kapısında oyalanacağıma şu mağaraya gelseymişim diye hayıflanarak geçirdim. Sonraki güne başladığımda artık bu iki aptalın yaptıklarını taklit ediyor, uzun namazlarına ve her saniyesi zikir ve tesbihle geçen ömürlerine ayak uydurmaya çalışmak için kendime telkinde bulunuyordum. İhtiyaç anında akıp sonra duran suyun, gece bitince kendiliğinden kaybolan ışığın, birden gökten düşer gibi örtünün üstüne geliveren azıkların ve başıboş çalıştığımız tarlaların sırrını çözemeyeceğimi anladım. Çevre şehir ve kasabalarda şiddet ve kötülük kol gezerken, insan hayatının her şeyden ucuz sayıldığı günler yaşanırken, burada insan olmanın ve insaniyetin sırrına ermiş bu dervişlerle beraber olmak gönlüme huzur veriyordu. Hakikatini bilmiyordum ama en azından marifet bakımından Tapduk kapısına üstün sayılırdı. Marifete ulaşınca şeriat ve tarikat zaten geride kalmış merdiven basamaklarından öte neydi? Bu aptallara teslim olmak ve Tapduk eşiğinde boşa geçen yılları telafi adına teslimiyet içinde kendimi yeniden bulmak arzusundaydım. Gel gelelim, üçüncü günün akşamında sıranın bende olduğunu söylediler. Nasıl yani dedim. Basbayağı ahretlik. İki gündür dua ettik, elhamdülillah karnımız doydu. Bu akşam da sen karnımızı doyur bakalım. Aman ahi erenler, siz benimle alay mı edersiniz? Haşa ki Allah'ın bir mahlukiyle alay edile. Hele ki yaratılmışların en şereflisi, kainatın özü ve özeti olan insan ile. Dua buyur ki amin diyelim. La havle. Erenler, benim elimden bu söylediğiniz gelmez. Beni hacil etmeyin. Estağfurullah, ahretlik. Kalbindeki aşk odunu tutuşturup, Allah adını an ki olacak olur. Haydi karnımız acıkmıştır. Dervişlerin ciddi olduğunu anlayınca bedenimden soğuk terler boşandı. Yer yarılsa da içine girseydim. Bu derece mahcup olmasaydım. Beni kendileri gibi bilen bu dervişleri aldatmış olmaktan Allah'a sığınırım. Şimdi benim nadanlığımı görüp benimle alay mı edecekler, yoksa keramet sırlarını bana açmış olmaktan pişmanlık mı duyacaklar, şaşkınım. Her biri açıkça keramet gösterirken acaba sırlarını faş etmiş olmaktan utanacaklar mı? Ama her ne kadar utansalar benim utancım kadar büyük olamaz. Çaresizdim, kuşağımı çıkarıp yere serdim. Biri atıldı. Ahretlik, kuşağın da pek büyükmüş. Bundan üç kefen çıkar. Bu cümleyi bir latife mi sayayım, yoksa şu fani dünyada bir kefen bezinden büyük dünya nimetine ihtiyacın mı var? Biçiminde bir ikaz mı anlayayım, kestiremedim. Her hangisi olursa olsun duadan sonra mahcubiyetim kadar büyük olmayacak diye aldırış etmedim. Sonra gözlerimi yumdum, besmele çektim. Yücelerden yüce Tanrım, ululardan ulu Allah. İmdi sana sundum elim. Sensin Kerim, sensin Rahim. Senden artık yoktur emim. Bu dervişlerin halleri nedir bilmem. Ama kendi halimi bilirim. İmdi görkli Tanrım. Bir sınava tutuldum. Gözlerim göğe süzüldü. Canım göğüsten üzüldü. Dilim tetiği bozuldu. Rabbim sana sundum elim. Haddimi bilirim ve benim halimi sen dahi bilirsin. Bu dervişler sana yakarırken her kimin yüzü suyu hürmetine dua ettilerse, sen okulunun yüzü suyuna beni bunların yanında mahcup etme ilahi. Kulağıma gelen sesleri hayallendim zannediyordum. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allah Allah. Duyduğum sesler yoldaşım dervişlerin hayret nidalarıydı, gözlerimi açtım. Örtünün üstünde 4 ayrı sofra vardı. Kademe kademe açılan, açıldıkça nimetleri çoğalan 4 sofra. Birisi marifet gösterdi de benimle yine eğleniyorlar diye düşündüm. Ama yüzlerindeki ifade öyle değildi. Aptallardan biri elime yapıştı, diğeri dizimi öptü. Aman kardeşlik, kimin hatırına dua eyledin? Kimin hürmetini istedin ki sana bu nimet verildi? İnanamadım. Gerçekten benim duamdan sonra mı bu nimetler buraya inmişti? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Cinnilere karışmış olduğumdan şüphem kalmadı. Bayıldım, bayılacağım. Birden başım döndü, zihnime bin bir düşünce hücum etti. Oradan kaçmak istedim ama o gücü kendimde bulamadım. Sonra gayri ihtiyari sordum. Peki ya sizler kimin hürmetine istediniz ey yarenler? Cevap vermek istemediler. Sonunda birbirlerine baktılar ve birisi sanki diğerlerinin de sözcüsü gibi mırıldandı. Biz Tapduk Emre'nin kapısında yıllar yılı odun taşıyan bir Yunus vardır. Onun hürmetine diye dua eder isteriz. Çok şükür her gün bize nimet gelir. Baygın mıydım yoksa rüya mı görüyordum? Gerçek miydi? Hayallerim mi vardı? Çıldırıyor muydum? Aklım beni bırakıyor muydu? Hiç bilemedim. 4 sofranın başında 4 aptal oturuyordu. Ben gözlerimi yummuş dua ederken 2 misafir daha gelmişti. Ama bu sefer ikisinin de giysileri değişmiş, diğerleri gibi nur kaftanlar giymemişlerdi. Her biri sofranın başına oturmuş, sırayla bana ikramda bulundular. Önceki toprak azıklarından sundu, sonra su içtim. Sonra od ile pişmiş ve nihayet hava ile soğutulmuş nimetlerden yedim. Her bir aptal bana ikram ettikçe ruhumda bir yenilenme oluyordu. 4 unsurdan süzülür gibi, maddeden boşalır gibi. Kendime geldiğimde tan yeri ağarmak üzereydi ve ben hala sarhoştum. Aklım başıma yeni yeni gelmeye başladı. Aklım başıma geldikçe de pişmanlık, gözyaşı olup içime aktı elbette. Tapduk Sultan eşiğine öykündüm. Meğer o benim kalbimi önce odunların oduyla yakmış, sonra suların gözden akan damlasıyla söndürmeye çalışmıştı da, ben sabredemeyip nankörlük etmiştim. Celal ile terbiye olduğumu o kapıya bırakmış, şimdi Cemal'in tecellisini görmüştüm. O 4 aptal derviş acaba 4 melek miydiler? Toprak ile Azrail, su ile Mikail, ateş ile İsrafil ve hava ile Cebrail mi bana görünmüştü? Ben anlayamamıştım. Bu hal bana şiddetli bir tokat sayılırdı elbette. Tapduk Sultan'ım beni gördükçe, Yunus'um, azizlerin Celal ile terbiye ettikleri, menzile ve maksada Cemal ile terbiye olunanlardan tez erişir derdi. Galiba hikmeti şimdi ortaya çıkıyor ve o tokatın şiddetini artırıyordu. İnsan için güzellik ile terbiye, korkuyla terbiyeye tercih edilse de dervişlerce korkutularak terbiye olunmak, güzelliğin terbiyesinden evla görülüyordu. Celale açılan kapıda yalnızca yaklaşma değil, tahammül de mevcut idi. Gel gelelim ben Tapduk Sultanımın kapısından sefere çıkarak o tahammül nimetini tepmiştim. O benim çilemi hücre yerine odun ile suya yüklemiş, birinde aşkın ateşini, diğerinde gözümün yaşını bana işaret etmişken, ben yıllar yılı kuru odun taşırken yanan odu, biriken suyu taşırken gözdeki yaşı anlayamamıştım. 40 gün susuzluk içinde su taşırken yunup arınarak, makamlardan makamlar aşmış, yıllar yılı titreyerek odun getirdiğim vakit od ile yanarak halden hale yükselmiştim. Meğer Tapduk Sultanım bu fakiri sessiz sedasız doldurmuş da farkına varmamıştım. Ve şimdi bu aptallar beni gafletimden uyandırdılar. Yüzüme ayna tuttular. Neyse ki görülebilen her şeyin görünmeyen bir gerçeği olduğunu daha iyi anlamış oldum. Bunun için 40 gün secdeden başımı kaldırmadan şükretmeliyim. Yüze tutulan ayna meğer kula kendini gösterirmiş. Ben kendimi gördüm. Taptuk Sultanımın sözlerini hatırladım. Hak kendini kulun aynasında gördüğü gibi, kul da kendisini hakkın aynasında görmelidir. Nasıl ki aynadaki suret bir yandan aynaya bitişik, hatta neredeyse ayna ile aynı ve diğer yandan aynadan başka ise, derviş de kemale erince hem hak ile aynı hem de haktan başkadır. İrfan sahibi olanlar, kendi gerçeğini bilenler, bilgeliğe mazhar olanlar, o marifet makamına ulaştıklarında Cenab-ı Hakk'ı açıkça görebildiklerinden dolayı artık hiçbir şeyden ürkmez, her mevcut ile uyuşup uzlaşırlar. Bu makama yükselirken hakkı hak ve halkı halk görerek hak ile halktan ve halk ile haktan perdelenmezler. Dergâhtaki nasihatları hatırladıkça yavaş yavaş Allah'ın zatı, sıfatları, isim ve fiillerinin yansımaları için kendimi bir ayna gibi hissettim. Allah diğer varlıklardan ziyade insana tecelli ediyordu ve benim de gönül aynama tecelli etmeyi irade buyurmuştu. Lakin ben aynamı cilalı ve parlak tutamamış, nasibimden kaçarak paslandırmış, kirlendirmiş, buğulandırmış, bulandırmıştım. Bu aptallar benim hem gözümdeki perdeyi açtılar, hem gönül aynasının pasını sildiler. Demek ki taptuktan ayrılınca hem perdelenmiş hem paslanmış idim. Tövbeler tövbesi Rabbim, tövbeler tövbesi Rabbim, tövbeler tövbesi Rabbim. Aslanlı Hünkâr, pişmanlık. Aslanlı Hünkâr'dan şefaat arzusu. Hak ile batıl, fena ile beka, hayret makamı, hakiki gurbet, umut ile korku, şeyhimin illeri, gerçek aşk ateşi. Sen sende iken menzil alınmaz, bahr olmayınca gevher bulunmaz. Pişmanlık kadar insana yakışan bir hal tanımadım ben Molla Kasım. Düşün ki ateşe atılıyor, yanıyorsun ama her yanlış bir kere daha temizliyor seni. Tam öyle bir zaman. Düşünsene, bir kapıya ikinci defa gitmek, kaçtığın, terk ettiğin yere geri dönmek, elveda demediğine dönüp merhaba demek, çok zordur, çok. Taptuk eşiğine can atıyorum ama utancım ayaklarımı oyalıyor. Bozkır geniş mi geniş, yol çetin mi çetin, umutlar kayıp mı kayıp, avare dolanıyorum. Nimete şükranı unutmaktan kahrola ola. Sonunda nankörlüğümün körlüğümden olduğunu anlamışım ama hasret ateşi de ciğerimi yakıyor. Benim için hem arı hem arıtıcı olan Taptuk Sultanım'dan dinlediklerimi hatırlıyor, hatırladıkça hıçkırıyor, içim içime sığmadan koşuyor, yürüyor, sürünüyor, yeniden koşuyor, yeniden yürüyor ve sürünüyorum. Yönümü bilmeden, nereye gittiğimi düşünmeden durmam yok, yalnızca hatırlamam var. Hikmet demişti Taptuk Sultan'ın bir sohbetinde, eşyanın hakikatlerini bilip gereğiyle iş yapmaktır. Ve Yüce Allah'ı ilimlerin en büyüğü olan ilmi ilahi ile bilmektir. Bir kimse bütün yaratılmışları bilse ama hakkı bilmese ona hakim denilmez. Bunun için Allah'ı bilen, Allah ile bilen, Allah'ta bilen, Allah'tan bilen hikmet sahipleri her ne kadar ilimden mahrum ve dili dönmez ifadesi kusurlu olsa, yine hakikatte hakim ismini almaya layıktır. Hikmet, gayb lisanını çözenlere, gönül hecesini okuyanlara açılır. Gayb dili öyle sofralar açar ki ondan niceler nasiplenir, doyarlar. 19. ayrımın sonu sayfa 221, devamı 20. ayrımda.